Bura Washington Amerikanın Səsi Radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevda Əliyevadır. Həm söhbətim Amerikanın Səsinin Türk xidmətli müxbiri, hazırda prezident seçkiləri ilə bağlı Türkiyədə olan Mehtab Çolaq Yılmazdır. Mehtab, hər vaxtın xeyir olsun.
Mərhabalar.
Mehtab, Erdoğanın qələbəsinin xalqın dəstəyini əldə etməsinin əsas faktoru nə olub?
Pek çok faktörü var. Uzun bir süreç bu çünkü son 12 yıla imzasını atmış bir süreç. Birincisi en önemli faktörlerden biri kuşkusuz muhalefetin etkisizliği. O son 12 yıldır yeni politikalar üretememiş olması. Daha da önemlisi muhalefet hatırlanacağı üzere iki parti de MHP'de, CHP'de tek bir adayda birleştiler ve onu gösterdiler. Ancak her iki partinin tabanı da seçmeni de bu adayı benimseyemedi ve çok kısa bir süre önce açıklandı bu aday. Yani bir seçim kampanyası yürütülemedi, seçmen tanıyamadı, siyasi olarak kendini yakın hissedemedi. Dolayısıyla Erdoğan gibi hitabeti güçlü bir isim vardı karşısında. Halkın dilini iyi kullanmayı bilen bir isim vardı. Tabii bu noktada halkın dilini iyi kullanıyor, hitabeti iyi diyoruz ama medya gücünü de yatsımak olmaz. Uzun zamandır iktidarda olan bir partinin lideri halka nasıl hitap edeceğini biliyor ve medyanın kontrolünün de Erdoğan'ın elinde büyük ölçüde olduğu en bilinen detaylardan biri Türkiye'de. Hemen kısa bir örnek vereyim mesela TRT, yani devlete ait yayın organında saatlerce seçim propagandası yapabildi Erdoğan. Ama bunun karşısına çok kısa süreler verildi diğer iki adaya. Hatta bir adaya Türkleri temsil eden aday çok saniyelerle ifade edilebilecek şekilde ekrana çıkma şansı oldu. Bir de belediyecilikteki başarısını söylemek lazım. Özellikle İstanbul Belediye Başkanı olarak siyaset sahnesine girmiştir Recep Tayyip Erdoğan. Oradan beri sevilen, iyi hizmet ettiği düşünülen ve halkın kabul ettiği bir isim. Ama tabii en çok bu hitabetteki etkisi, halkın dilini iyi kullanması ve onları toplu bir şekilde ben de sizdenim mesajını iyi verebilmesi ve kendine yakın hissettirmesi. Her ne kadar öyle olmasa da halk kendine çok yakın hissediyor onu. Çünkü kullandığı dil diğer muhalefetin ortaya koyduğu isimlerden halka en yakın olanı diyebiliriz.
Mehtab, Erdoğan'ın konstitusiyada değişiklik ve prezidente icraçı selahiyetler verilmesi cihetleri ülkede nece karşılanır?
Şimdi bu çok tartışmalı bir konu. Özellikle Erdoğan'ın bugüne kadar verdiği mesajlar ve eylemlerine bakıldığında özellikle kuvvetler ayrılığı ilkesine inanmadığını görüyoruz. Yani gücü tek bir isimde toplandığı bir yönetim biçiminin en uygun olduğunu düşünüyor. Zaten Cumhurbaşkanı olduğunda da ben sadece görevi başında oturan Cumhurbaşkanı olmayacağım mesajı vermesi bunu ortaya koyuyor. Yani onun kastettiği aynı zamanda yönetim içinde de yer alan, yani siyasi kimliğinden uzaklaşmayacak bir Cumhurbaşkanı olacağını biliyoruz ve bu şekilde de devam edecek ve kendisinden sonra gelecek ismi de yine kendi belirleyeceğinin sinyallerini bugüne kadar verdi. Zaten öyle ki aksi de düşünülemez. Yani yönetimde aktif bir şekilde yer alacak ve daha da çok tartışma yaşanacak bundan sonra. Çünkü alışkın olduğu bir sistem değil Türkiye'nin bu. Başbakan olarak onun karar vereceği isimde, onun vereceği kararlara karşı çıkacak bir isim olmaması gerekiyor. Zaten öyle de olması muhtemel. Dolayısıyla özellikle 2015'teki genel seçimlere kadar nasıl bir model ortaya çıkacağını biraz biz de göreceğiz.
Erdoğan'ın AKP partiyasının avqustun 27-sinde riyaset heyetinde değişiklikler edilmesiyle bağlı sessiyası geçirmelidir. Neticeler ne olabilir?
Öncelikle başbakan olarak görevinin başında olduğunu söyledi 27'sine kadar ve partisinin üst düzey kurulu diyelim, merkez karar yürütme kurulu deniyor burada. Onu toplayacak 27'sinde. Ancak öte yandan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, şu andaki Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 28'inde doluyor. Yani 28'inde Gül'ün görevi bittiğinde 27'sinde bir gün önce Erdoğan partinin başına kimin geçeceğinin kararını vermiş olacak parti kuruluyla birlikte. Bu birazcık çelişki yaratıyor. Neden? Bu açıklamaların hemen öncesinde Abdullah Gül tabii ki AKP'ye geri döneceğim, tabii ki kurucusu olduğum partide yer almam söz konusu mesajı verdi bugün. Yeni bir haber bu. Onun öncesinde daha kararsızım mesajları veriyordu. Dolayısıyla hani Erdoğan'dan sonra Gül başbakan olur mu sorularını da birazcık yanıtlayan bir gelişme bu. Acaba parti içinde bir çelişki, çekişme olacak mı? Abdullah Gül bu yeni durumu kabul edecek mi? Bunları da yine bekleyip görüyor olacağız. Erdoğan'ın belli ki bir planı var. O ismi de ancak önümüzdeki haftalarda öğreniyor olacağız. Ancak Abdullah Gül AK Parti'ye geri döneceğinin sinyallerini de verdi yani şu anki mevcut Cumhurbaşkanı. Dediğim gibi tek karar mekanizması bu noktada bütün yollar yine Erdoğan'a çıkıyor. Ve o da bir tartışmalı bir başka konuda Cumhurbaşkanı seçildikten hemen sonra şu anda bulunduğu görevini bırakması gerektiği, bunun anayasaya aykırı bir durum olduğu söz konusu. Bu konuda eleştiriler var uzmanlardan. Ancak görevinin başında olacağını söyledi. 27'sine kadar, partisini toplayana kadar. Şimdi Türkiye'de tartışılan konulardan biri de bu.
Yeni başnazir kim tayin edilebilir? Adları hallanan her hansı bir namzetler var mı?
Pek çok isim geçiyor ama işte başından beri Tayyip Erdoğan Türk yüz yapacağı mesajlarını da veriyor. Abdullah Gül olur mu demiştik az önce. O bugün özellikle konuşulan konulardan biriydi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun adı geçiyor. AK Parti'nin kurucularından Mehmet Ali Şahin'in başbakan yardımcısı adı geçiyor. Hatta en güçlü adaylardan biri olduğu söyleniyor. Yani kim olursa olsun Adalet ve Kalkınma Partisi dava arkadaşı olarak tanımlayabileceğimiz, asla Erdoğan'a da yollarının ayrılmayacağını düşündüğü bir isim olacağını söyleyebiliriz şimdiden.